Merhaba, ben Yusuf. Yine Nartre podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Handbook of Usability Testing. Kullanıcıların bir ürüne gerçekten nasıl çalıştığını gözlemlemek ve bu gözlemleri tasarım kararlarına dönüştürmek için hazırlanmış uygulamalı bir başvuru kitabıdır. YFA Rubin tarafından başlatılan, ikinci baskıda Dana Kisner ile geliştirilen eser, yazılım web sitesi. Mobil cihaz ve fiziksel ürünler dahil çok farklı ürün türlerine uyarlanabilen kullanılabilirlik testi yöntemini anlatır. Kitabın temel amacı, ekiplerin kullanıcı deneyimi hakkında varsayım yürütmek yerine, gerçek kullanıcıların hedeflerine ulaşırken yaşadığı güçlükleri sistemli biçimde görmesini sağlamaktır. Yazarlar kullanılabilirliği, kişinin yapmak istediği işi beklediği şekilde, engellenmeden, tereddüt etmeden ve soru işareti yaşamadan yapabilmesi olarak ele alır. Eser, test planı hazırlamadan katılımcı seçimine, oturum yönetiminden bulguları analiz edip raporlamaya kadar süreci adım adım kurar. Bu nedenle soyut bir tasarım kuramından çok uygulanabilir yöntemler, kontrol noktaları ve karar araçları sunan bir el kitabı niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak kullanılabilirlik yalnızca beğeni değil, hedefe engelsiz ulaşabilmektir. Kitabın çıkış noktası, kullanılabilirliğin yüzeysel olarak güzel görünen bir arayüzde aynı şey olmadığıdır. Bir ürün, kullanıcı için yararlı, etkili, verimli, öğrenilebilir, tatmin edici ve erişilebilir olmalıdır. Ancak bu nitelikler, ekip içindeki sezgilerle güvenilir biçimde değerlendirilemez. Bir menünün mantıklı görünüp görünmediği, bir formun anlaşılır sayılıp sayılmayacağı ya da bir cihazın düğmelerinin yeterince belirgin olup olmadığı kullanıcı gerçek bir görev yaparken sınanmalıdır. Rubin ve Chisnell özellikle hayal kırıklığının yokluğunu önemli bir ölçüt olarak öne çıkarır. Kullanıcının duraksaması, yanlış yola girmesi, yardım istemesi veya görevi bırakması, tasarımın vaat ettiği kolaylığın gerçekleşmediğini gösterebilir. Bu yaklaşım, testin amacını kullanıcıları sınamak olmaktan çıkarır. İncelenen şey, insanın becerisi değil, ürünün kişinin beklentilerine ve çalışma biçimine ne kadar uyduğudur. Örneğin Türkiye'de e-devlet hizmeti, banka uygulaması ya da hastane randevu ekranı tasarlayan bir ekip için işlem adımlarının teknik olarak çalışması tek başına yeterli değildir. Farklı deneyim düzeyindeki vatandaşların işlemi doğru ve rahat biçimde tamamlayabilmesi gerekir. Kitap, bu ayrımı somut gözlemler üzerinden değerlendirmeyi öğretir. İkinci olarak başarılı test, oturumdan önce kurulan planlama disipliniyle başlar. Eserin en pratik yönlerinden biri, kullanılabilirlik testini rastgele kullanıcı görüşmeleri dizisi olarak görmemesidir. Sağlam bir çalışma, önce testin neden yapıldığını ve hangi tasarım sorularına cevap aranacağını belirlemeyi gerektirir. Kitap, test planının amaçları kapsamı, hedef kullanıcı profili, görevleri, ölçüm yaklaşımını, oturum akışını ve lojistik ayrıntıları içermesi gerektiğini gösterir. Bu hazırlık, ekiplerin her şeyi bir defada değerlendirmeye çalışmasını önler. Bir ürünün ilk kez kullanımındaki öğrenilebilirlik mi? Düzenli kullanımındaki verimlilik mi, yoksa kritik bir işlemin hata riski mi inceleniyor, bu ayrım görev tasarımını doğrudan etkiler. Katılımcı seçimi de yalnızca belirli sayıda insan bulmak değildir. Teste katılanların, ürünün gerçek kullanıcılarını makul biçimde temsil etmesi gerekir. Yanlış profilde katılımcılarla yapılan düzenli testler bile yanıltıcı sonuç üretebilir. Kitap ayrıca ortamın, prototipin, kayıt düzeninin ve test materyallerinin önceden hazırlanmasının önemini vurgular. Böylece oturum sırasında ortaya çıkan sorunların tasarımdan mı, belirsiz yönergelerden mi, yoksa teknik aksaklıktan mı kaynaklandığı daha iyi ayırt edilir. Bu yapı, özellikle sınırlı zaman ve bütçeyle çalışan ekipler için test verisinin karar vermeye elverişli olmasını sağlar. Üçüncü olarak, görev tasarımı ve moderasyon, gerçek kullanıcı davranışını görünür kılar. Kitapta test oturumunun kalitesi, katılımcıya sorulan doğrudan fikir sorularından çok, verilen görevlerin gerçekçiliğine bağlanır. Kullanıcıdan bir ekranı beğenip beğenmediğini söylemesini istemek, genellikle sınırlı bir veri üretir. Buna karşılık, kişinin kendi bağlamında anlamlı bulabileceği bir hedef verildiğinde, ürünün dili, gezinmesi ve geri bildirimleri pratikte sınanır. Görevler ne kadar yapay veya yönlendirici olursa, ekip kullanıcı davranışı yerine test senaryosunun etkisini ölçmeye başlar. Bu nedenle yazarlar, görevin hedefi açıkça belirtmesini, fakat kullanıcıya izlenecek yolu söylememesini savunur. Moderatörün rolü de bu noktada hassastır. Moderatör, katılımcının rahat etmesini sağlar, testin kişiyi değil ürünü değerlendirdiğini açıklar ve gerektiğinde süreci akıtır. Buna rağmen ipucu vermekten, savunmaya geçmekten veya katılımcının kararlarını düzeltmekten kaçınmalıdır. Sessizlik, tereddüt ve yanlış deneme çoğu zaman değerli bulgudur. Oturum sonundaki görüşme ise gözlenen davranışların ardındaki gerekçeleri anlamaya yardım eder fakat davranışın yerine geçmez. Kitabın yaklaşımı, gözlem ile yorum arasındaki farkı korur. Bu sayede ekipler, tek bir yorumdan büyük sonuçlar çıkarmak yerine, tekrar eden davranış örüntülerine dayalı tasarım kararları alabilir. Dördüncü olarak, bulguları saymak kadar, nedenlerini ayırmak ve önceliklendirmek gerekir, Rubin ve Chisner. Kullanılabilirlik testinden elde edilen verinin yalnızca hata listesinden ibaret olmadığını anlatır. Bir katılımcının görevi tamamlayamaması, uzun süre beklemesi, yanlış seçeneğe yönelmesi veya yardıma ihtiyaç duyması ayrı türden sinyallerdir. Bunların anlamı, bağlamla birlikte değerlendirilmelidir. Örneğin aynı hatanın birkaç kişide görülmesi, kişisel alışkanlıktan çok tasarımdaki sistematik bir soruna işaret edebilir. Buna karşılık tek bir gözlem, yine de önemli olabilir fakat çözüm önerisi oluşturmadan önce olası nedenleri dikkatle incelemek gerekir. Kitap. Gözlem notlarının düzenlenmesini, oturum sonrasında katılımcı ve gözlemcilerle yapılan değerlendirmeyi. Ardından verilerin analiz edilmesini ayrı aşamalar olarak ele alır. Bu ayrım, hızlı yorumların kanıtın önüne geçmesini azaltır. Raporlama bölümünde de amaç, çok sayıda ayrıntıyı aktarmak değil, karar vericilerin neyin düzeltilmesi gerektiğini anlayabilmesini sağlamaktır. Bir bulgunun kullanıcı üzerindeki etkisi, görülme sıklığı ve görev açısından kritikliği, öncelik sıralamasında önem taşır. İyi bir rapor, sorunu tarif eder, gözlenen kanıtı belirtir ve tasarım ekibinin çözüm üretmesine yardımcı olur. Böylece test, araştırma arşivinde kalan bir faaliyet değil, geliştirme döngüsünü etkileyen bir araç haline gelir. Son olarak, erişilebilirlik ve yinelemeli tasarım, testin kapsamını genişletir. Kitap, erişilebilirliği kullanılabilirlikten ayrı ve tali bir kontrol listesi gibi değil. Onun yakın bir alanı olarak konumlandırır. Engelli kullanıcıların ürünlerle hedeflerine ulaşabilmesi için yapılan iyileştirmeler. Çoğu durumda herkes için daha anlaşılır ve daha dayanıklı tasarımlar üretir. Geçici sakatlık, yoğun dikkat bölünmesi, zayıf ışık. Gürültülü ortam veya sınırlı cihaz kullanımı gibi durumlar, erişilebilir tasarımın daha geniş bir kullanıcı kitlesine yarar sağladığını gösterir. Bu bakış, test katılımcılarının ve senaryolarının çeşitlendirilmesini gerektirir. Sadece deneyimli ve ideal koşullardaki kullanıcılarla yapılan bir test, gerçek hayattaki engelleri gizleyebilir. Eserin ileri tekniklere ayrılan bölümü de kullanılabilirlik testinin tek seferlik bir onay aşaması olmaması gerektiğini ortaya koyar. Tasarım erken aşamada sınandığında, sorunlar geliştirme tamamlanmadan fark edilebilir. Bulgular doğrultusunda düzenleme yapılır, yeni sürüm yeniden değerlendirilir ve ürün kullanıcı ihtiyaçlarına kademeli olarak yaklaşır. Bu yinelemeli yaklaşım, kapsamlı bir yeniden tasarımın maliyetini azaltabilir. Kitap günümüzün tüm uzaktan araştırma araçlarını merkeze almaz, çünkü ikinci baskısı İyibir'in Ot yılında yayımlanmıştır. Buna rağmen gerçek kullanıcı davranışına bakma, erişilebilirliği düşünme ve tasarımı test sonuçlarıyla geliştirme ilkeleri bugün de yöntemsel değerini korur. Sonuç olarak, Handbook of Usability Testing, ilk kullanılabilirlik testini yürütmek isteyen ürün ekipleri için özellikle uygundur. Ürün yöneticileri, tasarımcılar, yazılım geliştiriciler, araştırmacılar, teknik iletişim uzmanları ve kurum içinde kullanıcı deneyimi sorumluluğu üstlenen kişiler. Kitaptan doğrudan yararlanabilir, insan faktörleri veya akademik araştırma eğitimi olmayan okurlar için de erişilebilir olması önemli bir avantajdır. Eser, test planı, görev, katılımcı, moderasyon, analiz ve rapor gibi parçaların birbirinden kopuk olmadığını gösterir. Böylece okuyucu, yalnızca kullanıcıyla görüşme yapmayı değil, güvenilir gözlemi karar süreçlerine bağlamayı öğrenir. Kitabın pratik faydası. Özellikle ekiplerin yanlış katılımcı seçimi, yönlendirici görevler. Düzensiz notlar ve belirsiz raporlar gibi sık rastlanan hatalardan kaçınmasına yardım etmesidir. benzer kullanıcı deneyimi kitaplarının bir bölümü tasarım ilkelerine, stratejiye veya geniş kullanıcı araştırması yöntemlerine odaklanır. Bu kitap ise kullanılabilirlik testinin operasyonel ayrıntılarını baştan sona ele almasıyla ayrışır. Şablonlar, örnekler, süreç sıralaması ve sık görülen tuzaklara yönelik uyarılar, onu soyut bir kuram metninden çok çalışma sırasında başvurulabilecek bir rehber yapar. Buna karşılık, güncel dijital ürün araştırmalarının tüm alanlarını kapsayan bir kaynak bekleyenler, bunu başka eserlerle tamamlamalıdır. Yine de ürünün kullanıcı için nerede ve neden zorlaştığını kanıta dayalı biçimde bulmak isteyenler için, alanın kalıcı temel kaynaklarından biridir. Destek olmak isterseniz, Jeffrey Rubin, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.